Ayrım 16, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 177. 16. Bölüm. Wallander dehşet içinde soluğunu tuttu. Artık çok geçti. Svedberg kapıyı açtı. Wallander bir an için kapının açılmasıyla birlikte korkunç bir patlamanın olacağını düşünmüştü. Ama olmadı ve elektrik düğmesinin nerede olduğunu soran Svedberg'in sesi duyuldu. Wallander birden utandığını hissetti. Neden Runfeld'in bodrum katında bu bir tuzağıyla karşı karşıya kalacaklarını sanmıştı acaba? Svedberg ışığı yaktı. İçeri girip etraflarına baktılar. Bodrum katı olduğundan duvarın üst tarafında bir dizi pencere vardı. Wallander'in ilk dikkatini çeken pencerelerdeki demir parmaklıklar oldu. Ne var ki bu parmaklıklar dışarıda değil, içerideydi. Runfeld bu alışılmışın dışındaki uygulamayı kendi yapmış olmalıydı. Oda bir ofis gibi düzenlenmişti. Çalışma masasıyla duvarlarda dosya dolapları vardı. Duvarın yanındaki küçük masanın üstünde ise kahve makinesiyle fincanlar duruyordu. Odada telefon, faks ve fotokopi de vardı. ''Etrafı araştıralım mı yoksa Nyberg'i mi bekleyelim?'' diye sordu Svedberg. Wallander bunları duymuştu ama karşılık vermek için acele etmedi. İlk izleniminin kaynağını anlamaya çalışıyordu. Runfeld neden bu odayı kiralamıştı? Vanni Anderson'un neden bundan haberi yoktu? Ve en önemlisi bu odada ne yapmıştı? Yatak yok diye sürdürdü konuşmasını Svedberg. Garsoniyer olmadığı açıkça ortada. Hiçbir kadın burada romantik duygulara kendini kaptıramaz dedi Hoglund. Wallander hala Svedberg'in sorusunu yanıtlamamıştı. En önemli soru Runfeld'in bu ofisi neden sakladığıydı. Burası kesinlikle bir ofisti, bundan kimsenin kuşkusu olamazdı. Bakışlarını duvarlara çevirdi. Bir kapı daha vardı. Svedberg'e bakarak başını salladı. Svedberg kapının yanına giderek kulpunu çevirdi. Kilitli değildi, başını içeri uzattı. Karanlık odaya benziyor dedi Svedberg. Wallander bu katı kiralamanın basit bir neden olup olamayacağını düşündü. Runfeld fotoğraf çekmeye meraklı biriydi. Evinde dünyanın dört bir yanından çekilmiş orkide fotoğrafları vardı. Wallander ile Höglund kapıya yaklaşarak Svedberg'in omzunun üstünden baktılar. Burası gerçekten de küçük bir karanlık odaydı. Wallander Nyberg'i beklemelerine gerek olmadığına karar vermişti. Odayı kendi başlarına arayabilirlerdi. Önce valizi aradı ama bulamadı. Sonra da çalışma masasının başına oturarak masanın üstündeki evrakı inceledi. Svedberg ile Höglund dosya dolaplarını araştırıyorlardı. Wallander yıllar önce o ender akşamların birinde balkonda Rydberg ile oturup sohbet ettiğinde Rydberg'in polisin göreviyle bir hesap uzmanının görevi arasında büyük bir fark olmadığını söylediğini anımsadı. Uzunca bir süre evrakı incelediler. Wallander masanın çekmecelerinden birini açınca bir dizüstü bilgisayarıyla karşılaştı. Bilgisayar konusunda pek fazla bir şey bilmezdi. Ofisindeki bilgisayarda çalışırken sıklıkla arkadaşlarından yardım isterdi. Oysa Svedberg ile Höglund bilgisayar konusunda bilgiliydiler ve bilgisayarların çok önemli olduğunu savunurlardı. ''Bakalım burada neler varmış?'' diyerek bilgisayarı masanın üstüne koydu. Yerinden kalktı, Höglund bilgisayarın başına geçip oturdu. Kısa bir süre sonra ekran aydınlandı. Svedberg hala dosya dolaplarından birini inceliyordu. ''Şifreye gerek yok.'' diye mırıldandı Höglund. ''Hemen giriverdim.'' Wallander öne uzanarak Höglund'u izlemeye koyuldu. Genç kadına iyice yaklaştığından parfümünün kokusunu da duyabiliyordu. Birden aklına gözleri geldi. Doktora gitmeyi daha fazla ertelememeliydi. Bir an önce gözlük kullanmaya başlaması gerekiyordu. ''Bu bir rehber.'' dedi. ''İsim listesi.'' ''Bak bakalım Harald Berggren adı var mı?'' dedi Wallander. Höglund şaşkınlıkla başını çevirip ona baktı. ''Ne düşünüyorsun?'' ''Bir şey düşündüğüm yok ama her olasılığı değerlendirmeliyiz.'' Höglund bilgisayardaki listeyi incelerken Svedberg de dosya dolabının önünden ayrılmış Wallander'in yanına gelmişti. Höglund başını hayır dercesine salladı. ''Holger Eriksson'' dedi Svedberg. Wallander evet dercesine başını salladı. Höglund listeyi inceledi, yoktu. ''Listeyi rastgele tara bakalım'' dedi Wallander. ''Lennart Skoglund adında biri var'' dedi Höglund. ''Ona bakalım mı?'' ''O Naka yahu'' diye bağırdı Svedberg. Ünlü futbolcu Leonard Skoglund, dedi Svedberg. Takma adı Naka, hiç bu adı duymadınız mı? Wallander evet diye başını sallarken Höglund duymadığını söyledi. Leonard Skoglund sıradan bir isme benziyor, dedi Wallander. Hadi ona bakalım. Höglund Skoglund'la ilgili kaydı ekrana getirdi. Wallander gözlerini kısarak okumaya çalıştı. Leonard Skoglund, Haziran 1994'te başladı. 19 Ağustos 1994'te bitti. Hiçbir adım atılmadı, dava kapandı. Bu da ne demek oluyor, diye sordu Svedberg. Sanki bizden biri gibi yazmış, dedi Höglund. Wallander o anda bunun ne anlama geleceğini anlamıştı. Runfeld'in satın aldığı teknik cihazı anımsadı. Sonra da karanlık odaydı, gizli ofisi. Henüz her şey gün ışığına çıkmamıştı ama yine de bazı somut şeyler söz konusuydu. Wallander gerindi. Runfeld'in orkidelerin yanı sıra başka şeylerle de ilgilenip ilgilenmediğini ortaya çıkarmalıyız. Runfeld özel dedektif olabilir. Burada bulabileceğin her şeyi incele. Gözlerini dört aç ve sakın Erikson'u unutma. Ve ikinizden birinin Vanya Anderson'la konuşmasını istiyorum. Farkına varmadan bu operasyonla ilgili bir şey görmüş ya da duymuş olabilir. Ben Runfeld'in çocuklarıyla konuşmak için karakola gidiyorum. Basın toplantısını ne yapacağız, diye sordu Höglund. Toplantıya katılacağıma söz vermiştim. Burada kalman daha iyi. Svedberg arabasının anahtarlarını Wallander'e uzattı ama o başını sallamakla yetindi. Kendi arabamı alacağım, hem biraz yürümek de istiyorum. Ne var ki sokağa çıkar çıkmaz arabayı almadığına pişman oldu. Rüzgar olanca hızıyla esiyordu ve hava iyice soğumuştu. Bir an için evine gidip üstüne daha kalın bir şeyler giymeyi düşündü ama acelesi olduğundan vazgeçti. Ayrıca içinde yoğun bir tedirginlik de vardı. Yeni bir şeyler bulmuşlardı ama buldukları şeyler resme uymuyordu. Runfeld neden özel dedektiflik yapmıştı? Wallander hızlı adımlarla yürüdü ve arabasına bindi. Benzin göstergesi deponun boşalmak üzere olduğunu gösteriyordu. Ama benzin alacak zamanı da yoktu. İçindeki tedirginlik onu sabırsız yapmıştı. Saat 4:30'a gelmeden karakola varmıştı. Ebba'nın verdiği telefon mesajlarını cebine tıktı. Odasına girer girmez Şef Holgersson'u aradı. Şef ona basın toplantısını anımsattı. Wallander toplantıyla ilgileneceğine söz verdi. Basın toplantılarını hiç sevmez ve gazetecilerin saçma sapan sorularına hemen sinirlenirdi. Ama yine de toplantıya katılacaktı. Birkaç kez bu sert ve asabi tavırlarına Stockholm bile şikayet etmişti. Bu da Wallander'e iş arkadaşlarıyla yakın çevresinin dışında kendisini tanıyanların da olduğunu anımsatmıştı. İyi ya da kötü bir şekilde İsveç Ulusal Polis Teşkilatı'nda bir yeri vardı. Runfeld'in ofisini buluşlarından şefe kısaca söz etti. Ama Runfeld'in özel dedektif olduğuna ilişkin kuşkularını açıklamadı. Sonra da telefonu kapatarak Hanson'u aradı. Runfeld'in kızı Hanson'un ofisindeydi. Koridorda buluşmak üzere anlaştılar.
Oğluyla konuştum, dedi Hanson. Sekel Garden Oteli'nde kalıyor.
Wallander başını evetlercesine salladı. Bir şeyler öğrenebildin mi?
Pek sayılmaz. Runfeld'in resmine bakınca bunun orkidelere tutkuyla bağlı birinin resmi olduğunu söyledi.
Peki ya annesi, Runfeld'in karısı?
Trajik bir kaza olmuş. Ayrıntıları ister misin?
Şimdi değil, kızı ne söyledi?
Onunla konuşmaya yeni başladım. Oğluyla görüşmem biraz uzun sürdü. Elimden geldiğince ayrıntıya inerek konuşmaya çalışıyorum. Oğlu Arvika'da, kızı da Eskilstuna'da yaşıyormuş.
Wallander saatine baktı. Basın toplantısı için hazırlanması gerekiyordu. Ama önce Runfeld'in kızıyla bir iki dakika konuşmak istiyordu.
Ona bir iki soru sormamda sakınca var mı? Elbette yok.
Şu anda sana açıklayacak zamanım yok ama soracağım sorular garip gelebilir. Hanson'un ofisine gittiler. Odadaki kadın 23 ya da 24 yaşlarında olmalıydı. Wallander onun babasına benzediğini gördü. İçeri girdiğinde genç kadın ayağa kalktı. Wallander gülümseyerek elini sıktı. Wallander masanın başındaki koltuğa otururken Hanson da kapının eşiğinde duruyordu. Hanson genç kadının adını yazmıştı. Lena Lönnerval. Wallander Hanson'a bir bakış fırlatınca o da olur dercesine başını salladı. Ceketini çıkarıp sandalyenin yanına yere koydu. Genç kadın onun her hareketini gözleriyle takip ediyordu. olanlara nedenli üzüldüğümü söyleyerek başlamak istiyorum dedi. Başınız sağ olsun.
Teşekkür ederim.
Wallander genç kadının duygularına hakim olduğunu görüyordu. Neyse ki ağlamayacaktı.
Adın Lena Löner var ve Eskilstuna'da oturuyorsun dedi Wallander. Göster Runfeld'in kızısın.
Evet doğru. Diğer kişisel bilgileri dedektif Hanson az sonra alacak. Ben birkaç soru sormak istiyorum. Evli misin?
Evet.
Mesleğin ne?
Basketbol antrenörüyüm.
Wallander bu soruyu bir an kafasında tarttı.
Yani jimnastik öğretmeni misin?
Basketbol antrenörüyüm.
Wallander başını evet dercesine salladı. Bununla ilgili soruları Hanson'a bıraktı. Daha önce hiç kadın basketbol antrenörü görmemişti.
Baban çiçekçiydi.
Evet.
Tüm yaşamı boyunca mı?
Gençliğinde denize açılmış. Annemle evlenince de karada kalmayı yeğlemiş.
Evet öyle.
Genç kadının yanıt vermeden önce bir anlık duraksaması Wallander'in gözünden kaçmamıştı.
Bu ne zamandı?
Yaklaşık 10 yıl önce. Ben o zaman 13 yaşındaydım. Wallander genç kadının tedirginliğini hissediyordu. Sözcüklerini dikkatle seçerek konuşmasını sürdürdü.
Olanlara ilişkin bana biraz ayrıntı verebilir misin?
Bunların babamla gerçekten bir ilgisi var mı?
Her şeyi öğrenmek polisin rutin işlerindendir dedi Wallander otoritesini belli etmeye çalışan bir sesle. Kapının eşiğinde duran Hanson onu gülümseyerek izliyordu.
Bu konuda fazla bir şey bilmiyorum dedi.
Yanılıyorsun diye geçirdi içinden Wallander. Biliyorsun ama bu konuda konuşmak istemiyorsun.
O zaman bana bildiklerini anlat dedi. Kıştı. Bir pazar günü Armhult'a yürümeye gitmişler. Annem buzda açılan bir delikten düşmüş. Babam onu kurtarmaya çalışmış ama kurtaramamış.
Wallander kıpırdamadan oturuyordu. Genç kızın söylediklerini düşünüyordu. Üstünde çalıştıkları araştırmayla ilgili bir şeyler vardı. Sonra bunun ne olduğunu anımsadı. Bu Runfeld'le değil ama Erikson'la ilgiliydi. Bir adam yerdeki bir çukura düşüyor ve kazığa çakılıyordu. Lena Lönnerval'ın annesi de buzun üstündeki bir delikten aşağıya düşüyordu. Wallander'in içgüdüleri bu iki olayın arasında bir ilişki olduğunu söylüyordu. Ama ne olduğunu çıkaramıyordu. Karşısında oturan bu genç kadının neden annesinin ölümünden söz etmek istemediğini de anlamış değildi. Kazayı bir kenara bırakarak sorularını sormayı sürdürdü.
Babanın bir çiçekçi dükkanı vardı ve orkidelere tutkuyla bağlıydı. Babamla ilgili ilk anımsadığım şey bu. Bana ve erkek kardeşime çiçeklerden söz ediş tarzı.
Neden orkidelere bu denli bağlıydı?
Neden bir insan bir şeye tutkuyla bağlanır? Bu soruyu yanıtlayabilir misiniz?
Wallander karşılık vermeden başını iki yana salladı.
Babanın özel dedektif olduğunu biliyor muydun?
Kapının yanındaki Hanson şaşkınlıktan kaşlarını kaldırdı.
Wallander bakışlarını karşısındaki kadından ayırmadı. Kadının şaşkınlığında yapay bir tavır yoktu.
Babam özel dedektif miymiş?
Evet, bilmiyor muydun?
Bu doğru olamaz.
Neden?
Anlayamıyorum. Özel dedektifin ne olduğunu bile tam olarak bilmiyorum. İsveç'te özel dedektifler var mı gerçekten?
Bunlar farklı sorular dedi Wallander ama baban zamanının bir bölümünü özel dedektiflik yaparak geçirmiş.
Tyr Svensson gibi mi? Bildiğim tek İsveçli dedektif o da.
Çocuk kitaplarını bir kenara bırak şimdi dedi Wallander ben çok ciddiyim.
Ben de babamın böylesi bir işle uğraştığını ilk kez sizden duyuyorum ne yapmış?
Bunu söylemek için henüz çok erken.
Wallander genç kadının gerçekten de babasının neyle uğraştığından haberi olmadığını anlamıştı.
Wallander elbette bu konuda yanılıyor olabilirdi ama yanılmadığından neredeyse adı gibi emindi.
Harpe Gautan'daki gizli oda onları belki de diğer odalara götürebilir ve tüm soruşturmayı bambaşka bir yola sokabilirdi.
Wallander ayağa kalktı. ''Şimdilik bu kadar yeter'' dedi elini uzatarak ''Yeniden görüşeceğiz.''
Genç kadın sıkıntılı bir ifadeyle baktı.
Kim yaptı dedi.
Bilmiyorum diye karşılık verdi Wallander ama babanı her kim öldürmüşse onu mutlaka yakalayacağımızdan eminim.
Hanson Wallander'ın arkasından gitti.
Özel dedektif mi? Bu şaka mıydı?
Hayır dedi Wallander. Runfeld'e ait gizli bir ofis bulduk. Bununla ilgili daha başka şeyler de duyacaksın. Hanson başını salladı. Tore Svensson çocuk kitaplarında bulunmaz dedi. Polisiye romanlarının vazgeçilmez dedektifidir.
Ne var ki Wallander yanından ayrılmıştı bile. Bir fincan kahve alarak odasına gidip kapıyı kapattı. Telefon çaldı. Yanıtlamadan ahizeyi kaldırıp kapattı. O basın toplantısına katılmamak için her şeyi yapmaya hazırdı. Düşünmesi gereken birçok konu vardı. Yüzünü buruşturarak not defterlerini önüne çekti ve basına söyleyeceği önemli noktaları yazmaya başladı. Arkasına yaslanarak camdan dışarı baktı. Rüzgar olanca hızlıyla esiyordu. Katil eğer kendi diliyle konuşuyorsa ona bir şekilde yanıt vermeliyiz diye geçirdi aklından. Bana kalırsa katil insanlara neler yaptığını göstermekten hoşlanan biri. Bu eğer doğruysa ki doğru olduğuna inanıyorum, o zaman bir de göstermek istediklerini gördüğümüzü ama korkmadığımızı ona bir şekilde anlatmak zorundayız. Bazı notlar daha aldı, sonra da yerinden kalkarak Şef Holgersson'un ofisine gitti. Düşüncelerini ona da açtı. Şef onu dikkatle dinledikten sonra görüşlerine katıldığını belirtti. Basın toplantısı karakolun en büyük toplantı salonunda yapıldı. Wallander geçen yaz yaşadıklarını bir kez daha yaşıyormuş gibi hissediyordu. Toplantıya katılan gazetecilerden çoğunu tanıyordu. ''Bu toplantıyla senin ilgilenmene seviniyorum.'' diye fısıldadı Şef Holgersson. ''Ben açılış konuşmasını yaparım, sonra da sözü sana bırakırım.'' Odanın ucundaki kürsüye doğru gittiler. Lisa Holgersson geldikleri için herkese teşekkür ettikten sonra sözü daha şimdiden ter içinde kalan Wallander'a bıraktı. Wallander, Holger Eriksson ve Gösta Runfeld cinayetlerinden kısaca söz etti. Gazetecilere bu cinayetlerin hem kendisinin hem de meslektaşlarının tanık olduğu en vahşi cinayetlerden biri olduğunu söyledi. Açıklamadığı tek önemli bilgi Runfeld'in özel dedektif olduğuydu. Bir zamanlar Afrika'da paralı asker olarak savaşmış Harald Berggren adında birini aradıklarını da söylemedi. Bunların yerine Lisa Holgersson'la kararlaştırdıkları gibi tümüyle farklı bir şey söyledi. Polisin elinde somut ipuçları olduğunu açıkladı. Ayrıntılara giremeyeceğini belirterek bu ipuçlarının çok önemli olduklarını vurguladı. Soruşturmanın selameti açısından polis bu ipuçlarından şimdilik söz edemiyordu. Aklına gelen fikir aslında çok basitti. Bir deprem olduğunda insanlar deprem yerinden arkalarına bakmadan kaçarlardı. Katil de işlediği cinayetleri nedenli sadistçe ve iyi planlandığını tüm dünyaya göstermek istemişti. Soruşturmayı yürüten polisler bunun farkında olduklarını bir şekilde belirtmeli ama aynı zamanda da ayrıntılı bir yanıt vermeliydiler. Büyük olasılıkla gösterilmek istenenden çok daha fazlasını görmüşlerdi. Wallander katili harekete geçirmek istiyordu. Hareket halinde olan bir insan kendi gölgesine gizlenmiş, kıpırdamadan duran birinden çok daha kolay göze çarpardı. Wallander bu taktiğinin geri tepebileceğini de düşünmüyor değildi. Katil gizlenebilirdi ama yine de denemeye değerdi. Wallander sözlerini bitirdiğinde gazeteciler onu soru yağmuruna tuttular. Aslında bu sorulardan çoğunu bekliyordu. Bunları daha önce de duymuş, yanıtlamıştı ve bu meslekte kaldığı sürece de daha çok duyacaktı. Toplantının sonuna doğru Wallander sıkılmaya başladığında ve Şef Holgersson'un bitirmesini işaret ettiğinde toplantının akışı birden değişiverdi. Arka tarafta oturan bir gazeteci elini kaldırarak yerinde doğruldu. Bu gazetecinin farkına varmayan Wallander tam toplantıyı kapamak üzereydi ki Holgersson bir gazetecinin soru sormak istediğini işaret etti. ''Anmar Karen'den geliyorum.'' dedi adam. ''Bir sorun var.'' Wallander hafızasını sorladı. Anmar Karen adında bir dergi olduğunu bilmiyordu. Sabırsızlığı her geçen dakika daha da artıyordu. ''Hangi dergiden geldiğinizi söylediniz?'' ''Anmar Karen.'' Derginizin adını daha önce hiç duymadım ama buyurun sorun. Anmar Karen'de kökeni çok eskilere dayanır diye karşılık verdi adam. 19. yüzyılın başında bu adla çıkan bir dergi vardı. Sosyal eleştiri yapan bir dergi. İlk sayımızı çok yakında çıkarmayı tasarlıyoruz. Tek bir soru ama dedi Wallander. İlk sayınız çıktıktan sonra iki soru yanıtlayacağıma söz veriyorum. Odada gülüşmeler oldu. Gazetecide bir rahip havası vardı. Wallander, Ammar Karen adlı derginin dini içerikli bir dergi olup olmadığını düşündü. Ya da sahte dincilerin çıkardığı bir dergi de olabilirdi. Yeni çağ dindarlığı Yista'da da gelmişti. Bu akım İsveç'in güney kesimini ele geçirmiş, şimdi geriye Österland kalmıştı. Lodinge halkının milli kuvvetleri oluşturmaya karar vermesine Yistad polisi ne diyor acaba diye sordu arka köşedeki adam. Wallander onun yüzünü tam olarak göremiyordu. Lodinge halkının bu denli aptal olacağı hiç aklıma gelmezdi diye karşılık verdi Wallander. Milis kuvvetleri yalnızca Lodinge'de kurulmuyor diye sürdürdü konuşmasını adam sakin bir sesle. Tüm ülkede bir halk harekatı başlatmak için bazı planlar yapılıyor. Halkı korumak için polisin yapmak istemediği ya da yapamadığı her şeyi yapmayı göze alacak olan milis kuvvetlerini bünyesinde barındıracak bir organizasyon. İlk olarak da Yistad bölgesinden başlayacaklar işe. Odanın içinde ani bir sessizlik oldu. Yistad bu şerefi neye borçlu diye sordu Wallander. Karşısındaki bu adamı ciddiye alıp almamaya hala bir karar verememişti. Son birkaç ay içerisinde birçok vahşi cinayet işlendi. Polis bu yaz işlenen cinayetlerin katilini yakalamayı başardı. Ama aynı şeyler yeniden yaşanmaya başlandı. Oysa insanlar kendi yaşamlarını yaşamak istiyorlar. İsveç polis teşkilatındaki bazı aksaklıklar ısrarla gözaltı ediliyor. İşte bu yüzden halkın oluşturacağı milis kuvvetlerinin içinde yaşadığımız bu güvenlik sorununun tek çözüm yolu olduğunda ısrar ediyoruz. Halkın yasaları kendi başlarına uygulamaları hiçbir şeyi çözmez diye karşılık verdi Wallander. Böylesi bir şeye Yistad polisinin tepkisi sert olur. Kimse yanlış anlamasın ama buna göz yummamız söz konusu bile olmaz. Halkın oluşturacağı milis kuvvetleri yasa dışıdır ve bu kuvvetlerin kurucuları ve katılımcıları cezalandırılacaktır.
Sözlerinizden milis kuvvetlerine karşı olduğunuz anlamını çıkarabilir miyim diye sordu adam.
Wallander artık onun solgun yüzünü görebiliyordu. Bu yüzü belleğine kazımaya karar verdi. Evet dedi. Hatta şu şekilde bile yorumlayabilirsin. Halkın oluşturacağı milis kuvvetlerine ilişkin her girişime karşıyız.
Lodinge halkının bu sözlere nasıl bir tepki göstereceğini merak etmiyor musunuz?
Ediyorum ama o tepkiden de korkmuyorum dedi ve bu sözlerin hemen arkasından da toplantıyı bitirdi.
Sence adam ciddi miydi diye sordu Şef Holgersson salonda yalnız kaldıklarında.
Olabilir, Lodinge'de olanları yakın takibe almalıyız. Eğer adamın dedikleri doğruysa ve Lodinge halkı milis kuvvetleri kurmak istiyorsa o zaman işler değişir, sorunlarımız artar.
Saat akşamın 7'si olmuştu. Wallander Holgersson'a iyi akşamlar diledikten sonra çalışma odasına gitti. Sandalyesine oturdu, düşünmeye gereksinimi vardı. Telefon çaldı, ahizeyi kaldırdı. Arayan Svedberg'ti.
Basın toplantısı nasıl geçti?
Her zamankinden biraz daha kötü. Siz neler yaptınız?
Bence buraya gelsen iyi olacak. İçinde bir makara film olan bir fotoğraf makinesi bulduk. Nyberg de burada. Filmi basmamız gerektiğini düşünüyoruz.
Runfeld'in özel dedektif olarak çalıştığını kanıtlayabildik mi?
Kanıtladık diyebiliriz ama başka bir şey daha var.
Wallander gerilmişti.
Filmin içindeki resimlerin son işinde çekildiğini düşünüyoruz.
Geliyorum dedi.
Gökyüzü bulutluydu. Arabasına doğru giderken göçmen kuşların bu rüzgarda göç edip etmeyeceklerini düşündü. Harpegatan'a giderken yoldaki bir benzinciden benzin aldı. Kendini son derece yorgun hissediyordu. Ne zaman ev bakacağını geçirdi aklından. Babasını düşündü. Bayban'ın ne zaman geleceğini merak etti. Saatine baktı. Saate mi yoksa elinden bir sabun köpüğü gibi akıp giden yaşamına mı bakıyordu? Karar veremeyecek denli yorgundu. Arabasını hareket ettirdi. Saat 19.40. Birkaç dakika sonra arabasını Harpegatan'da park etti ve bodruma inen basamakları inmeye başladı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 189.